Ayrım 2. Atavi Hazretleri Bir Bektaşi Babası Mustafa Barlas. Sayfa 19. Güvercinci Cemal Baba. Şah-ı Merdan'ın avazı turna derler bir kuştadır. Asası Nil denizinde, hırkası bir derviştedir. Pir Sultan Abdal. Bursa'nın şimdilerde ağaçların kesilmesinden sonra yeni neslin pek bilmediği meşhur Şadırvanlı Çınaraltı muhitinde Kuşçular Kahvesi vardı. Atavi de yeni yetmeliğinde buralarda gezinirdi. Kuş meraklısıydı. Daha çok ispinoz cinsi olan saka kuşu ile ilgilenirdi. Kuşbazlar arasında kınalı sakaya bülbül denirdi. Yabani olarak su kenarlarında yaşayan ve beslenme rejiminden dolayı evcilleştirilip evde bakılamayan hakiki bülbüle de Rumca söylenişiyle Aydoni denirdi. Ötüşü için bakılan, beslenen, avlanan ve peşinde koşulan bu kuş cinsleri tamamen evcil olan kanaryacılar tarafından da bazen daha sert ve uzun ötüş, bazen de daha yumuşak ve latif ötüşler için, bazen farklı renk harmonileri elde etmek için melezlenmek amacıyla temin edilirdi. Bu kuşçular kahvesinde ve bu civarda bütün kuş meraklıları bu kahveye muhakkak surette sık sık uğrarlardı. Güvercinci Cemal Baba ile de burada bu vesileyle tanışmıştı. Daha sonra Cemal Baba'ya intisap edip onun taliplerinden olmuştu. Aslında Cemal Baba talep edilmez talep ettirilir, talip olmaz matlup olur derdi. O sebeple aslında Cemal Baba Atavi'yi kendi erkanına yol oğlu olarak seçmiş ve yerine de onu nasip etmişti. Atavi Hazretleri güvercinci Cemal Baba'nın peşinden uzun müddet koşmuş ve bu arada da epeyce müddet güvercin talimi yapmıştı. Esasında Cemal Baba'dan nasip ve himmet talep etmekle onun himaye ve gözetimine girmiş oluyordu. Bu durumda da Cemal Baba'nın en kıymetli paçalı, ibikli, taklacı güvercinlerinin bakımı ve yetiştirilmesinde en büyük yardımcısı olmuştu. Cemal Baba en çok da kırmızı ayaklı ve Rumeli türü olan posta güvercinlerinin meraklısıydı. Onlarla konuşur, dillerinden anlar bir görev verir, gönderir ve sonra da geri gelmesini beklerdi. Hepsi de geri gelirlerdi. Cemal Baba Hazretleri daha ziyade Bektaşi erkanı üzere hareket ederdi. Atavi bazı günler yarı uyur, yarı uyanık geceleri geçirerek Cemal Baba'nın posta güvercinlerinin kuluçka dönemlerini titizlikle takip eder, hatta damlalıkla yavruları besler ve Cemal Baba ne kadar önem veriyorsa güvercinlerine o da en az o kadar ihtimam gösterirdi. Sırf bundan ötürü Cemal Baba'nın razılığını ve icazetiyle beraber 12 köşeli teslim taşını da alabildi dense yeridir. Cemal Baba Bursa'da yaşardı ve dergahı Bursa'nın Kızık bölgesinde minaresiz bir mahalle mescidi olan ve aynı zamanda Üstadı Ziya Baba Türbesi'nin bulunduğu Hazire'de hayatını ve kemalatını tamamladı. Ve en nihayetinde de sırrını fahş edince Hakk'a yürüdü. Cemal Baba'nın mesleği ağaç aşıcılığı ve budamacılıktı. El Kasibu Habibullah düsturu uyarınca mesleğinin de en ustalarındandı. En büyük dünyevi hüneri ve marifeti erik, elma, kayısı gibi ağaçlara şeftali aşısı yapmasıydı. Ne zengin ne de fakir ama helal kesbedip helal lokma ile geçinen bir zat idi. Ataları Arnavut'tu ancak Arnavutluk'tan değil Üsküp civarından göçmüşlerdi. Cemal Baba'nın Rumeli güvercinleri posta güvercini vazifesini layıkıyla görüyorlardı. Atavi bizzat Cemal Baba tarafından adı Sürmeli olan bir güvercinin talim ve terbiyesiyle hususi olarak görevlendirilmişti. Buğday ve kırma darıları Atavi'nin avucundan yiyor, hiçbir zaman yemlikten yemiyordu. Bir gün Cemal Baba Atavi'yi yanına çağırdı. Ellerinde de biri sürmeli, diğeri alacalı olan iki has güvercinlerinden birini tutuyordu. "Artık yoruldum, yaşlandım. Kendim götüremiyorum," dedi. "Bu iki hayvancığı sana emanet ediyorum. Bunlar en has güvercinlerdir. Bizim taliplerden ileri taliptir bunlar. Güzel Allah'ımın en güzel işleri işte bunlar. Bunca hızların Rumeli'ye gidip oradan buraya gelmeleri ve yolları öğrenmeleri lazım. Bunları sen götüreceksin ama hududun ötesine gideceksin." "Hay hay baba," dedi Atavi. "Ama bineceksin otobüse, kamyona, kamyonete, tıra, o tarafa gidenlere dahil olup geçeceksin hududu ve Bulgar içinden yukarı Romanya'ya varacaksın. Romanya'ya varınca Sarı Saltuk'tan destur alıp niyazda bulunacaksın. Sonra orada işte bunca ızımları salıvereceksin. Bizden Sarı Saltuk erenlere selam edeceksin. Hemen sağa sola takışmadan geri geleceksin. Tam da mevsim ve vakit hac zamanıydı. Hacılar aşı oluyor, pasaport sırasına giriyorlardı. Atavi de hacılarla beraber Bursa Emniyetinden Atavi Haspolat adına düzenlenmiş pasaportunu aldı. Önce Bursa'dan İstanbul'a meyve sebze taşıyan kamyonlarla gitti. Cemal Baba'nın emanetleri ahşap keklik kafeslerine konulmuş halde yanındaydı. Mevsim henüz daha yaz sonu ve Eylül ayıydı. Yanında fazla bir eşyası yoktu. Küçük çantası vardı. Atavi'nin toplam yolculuğu 6 gün sürdü. Bir gece İstanbul'da Bülbül Deresi'nde gene bir Bektaşi babası olan Ceylan Baba dergahında kaldı. Oradan da destur alarak Rumeli'ye revan oldu. Güvercinlere Cemal Baba'nın emaneti olarak çok iyi bakıldı burada da. Hatta Atavi'nin çorbasından önce güvercinlerin yemleri ve suları verildi. Atavi dönüşte hediye olarak Cemal Baba'ya Bulgaristan'dan 2 adet yaban elmasının tabii fidanlarından köklü olarak temin edip getirmişti. Bu armağanlar Cemal Baba'nın oldukça memnuniyetini ve hoşnutluluğunu celbetmişti. Kendi elleriyle Kızık Köyü'ndeki dergahın avlusuna bu yabani elmaları dikti. Ertesi yıla ikisi de hemen elma verdi. Atavi daha henüz dönüş yolundayken tabii güvercinler Cemal Baba'nın Bursa'daki dergahına dönmüşlerdi bile. Musahip Arif Usta. Atavi bisikletiyle Bandırmalı toptancıların bulunduğu bölgeye her ay gidip çuvalla makarna, çorbalık çay ve şeker alıyordu. Hayırsever esnaf ve toptancıların Atavi'ye bakışı daimi bir hürmet içeren sevgili ve saygılı bir bakıştı. Sancaktar lokantası ve kasabının sahibi olan Arif Sancaktar her hafta 100 kilo kemik ve kuyruk yağı ile iç yağını Atavi'ye kendi adamlarıyla gönderirdi. Aynı zamanda Atavi dergahı da olan Sanayi Mescidindeki sabah ve akşam kaynayan sıcak çorbanın en büyük tedarik ve destekçisi Arif Sancaktar'dı. Atavi'nin taliplerinden olmasına taliplerindendi ama onun en yakın arkadaş ve sırdaşlarından da biriydi. Aynı zamanda Arif Usta. Çok konuşmazlardı. Bazen karşı karşıya saatlerce oturup sadece çay içerlerdi. Bir yer altı treninin çoğunlukla yerin altından gitmesine rağmen arada sırada yer üstüne de çıkması gibi sohbetleri çoğunlukla yer altından gider. Arada sırada dünya kelamı ile konuşurlardı. Atavi Arif Usta ile konuşurken şaka ile ve gülerek Arif olan onlar derdi. Çok fazla gülmezdi Atavi ve nadir güldüğü olurdu. Arif Usta ile beraberken daha çok gülerdi. Diğer talipler ve dergaha gelen çarıksızlar Atavi'nin hep celalli ve sert yüzünü görürlerdi. Buna rağmen çarıksızların ve çorbadan çorbaya gelen kelimenin tam anlamıyla çorbacıların Atavi'den korkmalarına rağmen çorbayı içip çabucak ve bazen de soğuk havalarda ısınmak için mecburen namaz kılarak çorbayı beklemeleri ve hemen alelacele kaçışları da görülmeye değerdi. Sıvışırken sanki bir angaryadan kaçarmış gibi bir halleri vardı. Halbuki Atavi'nin yanına sokulup biraz sohbetini dinleyenler sadece bundan memnuniyet ve hoşnutluk duyarlardı. Hazreti Ali ve İmam Hüseyin kıssaları ile Hünkar Hacı Bektaş'tan anlatırdı. Sıkmadan, tane tane, yavaş yavaş ve özlü anlatımlardı bunlar. Bazen çok nadir de olsa Cemal Baba'dan bahsederdi. En çok heyecanlanarak anlattığı sohbetler Cemal Baba hatıralarıydı. Arada şiir okuduğu da olurdu. Hararet nardadır, saçta değil. Keramet baştadır, tacda değil. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değil. En çok okuduğu şiirlerden birisi buydu. Arif Usta'ya Cemal Baba'dan hatıralar naklediyordu Atavi. Bir gün Cemal Baba'ya taliplerden çok soru soranlardan biri dedi ki, Cemal Babam doğrusu hu mudur yoksa hü mü olmalıdır? O da çok neşeli ve mütebessim bir ifadeyle, evlat biz ha isek siz de hasınız, biz hu isek siz de husunuz. Haydan gelen hu'ya gider buyurdular. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli. Gören sanır bizi deli, usludan yeğdir delimiz. Muhyiddin Abdal. Güvercinci Cemal Baba Hazretleri'nin 64 model Chevrolet marka bir arabası vardı. Patlıcan moru renkteki bu arabasını makam arabası olarak kullanırdı. Cemal Baba bu arabayı çok severdi ve birkaç kez Bursa'dan en sadık ve en güvendiği taliplerinden ve hatta baş adamı olan Atavi'ye sürücülüğünü teslim etmişti. Bursa'nın içinde birkaç kez Emir Sultan Türbesi'ne ve Ulu Cami'ye gitmişlerdi. Ulu Cami'ye ilk gittikleri gün Atavi Cemal Baba'nın birdenbire ortadan kaybolmasıyla çok büyük bir şok yaşamıştı. Atavi şaşkınlık, korku ve merak içinde o geceyi yarı uyur yarı uyanık halde Ulu Cami avlusunun poyraz duvarına park edilmiş Chevrolet'in içinde geçirdi. Sabaha kadar Chevrolet'in geniş ve konforlu arka koltuğuna 1.90'a yakın boyuyla kıvrılıp uzandı. Sanki yarım saat 3 çeyrek kadar uyumuştu ki birden zıplayıp uyandı. Sanki birisi ayağını çuvaldızla dürtmüştü. Karanlığın içinde birkaç köpek silüetinden başka hiç kimse yoktu. Apar topar kalkıp alelacele camiye doğru yürüdü. Sabah ezanı okunmaya başladı. Hemen şadırvana yöneldi. Yüzüne su çarptı. Kollarını, ellerini ve ağzını burnunu yıkadı. Başını suyla sıvazladıktan sonra ayaklarını yıkadı. Ya Ali, ya Veli, ya Hay, ya Kayyum. Hemen üstünde cübbe gibi savrulan kül rengi ince perde süsüyle aslan yelesine benzeyen saçlarını savurarak son cemaat mahalline doğru seyirtti. Cemal Baba'yı birdenbire karşısında dipdiri olarak belirmiş görünce irkilerek bir titreme geçirdi. Hemen eline sarıldı, elini öptü. Cemal Baba da Atavi'nin sırtını sıvazladı. Cemal Baba Atavi'ye mahrem bir sohbetinde şöyle buyurmuştu. Hünkar Hacı Bektaş'a sordular. Sünnet nedir, farz nedir? Sünnet terk-i dünya ve ukba ve farz muhabbeti Mevla'dır buyurdular. Bu ne demek? Ah Atavi cancağızım, tıpkı doldur boşalt istasyonu gibi. Önce dünyayı ve ahireti boşaltacaksın gönlünden, ondan sonra da Mevla'nın muhabbetini dolduracaksın içine. İşte böyle deyip uzun süre sustu. Murakabeye daldı. Cemal Baba Erenler umumu açık sohbetlerinde tafsilatlı suallere muhatap olunca en sonunda şu şiiri okur ve sayılmayız parmağı ile, tükenmeyiz kırmağı ile, taşramızdan sormağı ile kimse bilmez ahvalimiz derdi. Ama böyle her sözün nihayetini ham ne anlar pişkinin halinden söz kısa gerek imdi ve selam beytiyle bağlardı. Cemal Baba Erenlerin Hakk'a yürümesinden sonraki günlerde posta Atavi oturdu. Hiç kimsenin buna herhangi bir itirazı olmadı, olamazdı da. Zira Cemal Baba tıpkı Ziya Baba'nın sağlığında kendisini nasip etmesi gibi Atavi'yi atamıştı. Bunu da bütün canları ve talipleri toplu olarak bulunduğu devran zikri sonrasında söylemişti. Cemal Baba Kadiri Meşrebi üzere ayakta devran yaptırırdı. Talipler ayda bir defa yapılan devrana iştirak etmeye özel ihtimam gösterirlerdi. Balıkesir'den, İzmit'ten hatta İstanbul'dan hususi olarak gelenler olurdu. Cemal Baba Hakk'ın ve halkın bildiği bir veli zat idi. Çok fazla meşhur olduğu söylenemese de çerağının yandığı ömrü hayatı boyunca ışığının vurduğu nesneleri ve kimseleri ayrım yapmaksızın ışıtmaya devam etmişti. Tıpkı üstadı Kandilci Ziya Baba Erenler'in ziyağını neşrettiği gibi. Ahiler ve sofiler Cemal Baba dergahına doluşmaya başlamıştı. Atavi'ye intisap etmiş gibi görünen zahir ehli, Atavi'yi güya şeriat-ı garraya davet ediyorlardı. Şeriattan kıl kadar ayrılanın, hakikatten fersahlarca uzaklaşacağından dem vuran bu sofulardan biri, en sonunda Atavi'yi evlendirmeye kalkınca, üstelik de kendi müeddep kerimesiyle evlendirip, Atavi ile sıhriyet vesilesiyle hısımlık kurup kurbiyet peyda etmeye kalkınca olan oldu. Atavi'nin artık istihap haddi iyiden iyiye doldu. Atavi gerçekten de bunların elinden bunlu ve sıkıntılı bir durumdaydı. Cemal Baba dergahı dolup taşıyordu. Muska yazdırmak için gelenler, şeyh uçmaz mürit uçurur dendiği gibi Atavi'yi uçuranlar, sofular, softalar, köylerden kentlerden kalkıp şifa aramaya gelenler, afsunlanmak isteyenler, abdest alıp istiareye yatanlarla dolup taşmaktaydı dergah. Manada Cemal Baba'yı gördü. Atavi, oğlum kalk burada da durma. şu kalabalık nedir? Maça mı götüreceğim bu kalabalığı? Bunları çabuk dağıt. Zaten bir tek hakiki talip yok bunların içinde. Hepsini dağıt. Tamamen boşaldıktan sonra buraya bir kilit vur. Tezelden hiç eğlenmeden Karacabey üzerinden Bandırma'ya doğru git. Nerede bir işaret bulursan orada kalırsın. Ondan sonra da Mevla yardımcın, Hızır yoldaşın ola. Gerçek erenlerin demine hü dedikten sonra bulut gibi kaybolup gitti. Atavi sabaha karşı uyku ile uyanıklık arası tam bir yakaza halinde gördüğü Cemal Baba erenlerin bu öğütlerini tutup bir bir yerine getirdi. O günün akşamında Atavi dergahın avlusunda bir çilingir sofrası kurdu. Dalakçı Recep'ten dalak ve kokoreç aldı. Yanına da Dervişoğlu el yapımı boğma rakıyı açtı. Mis gibi anason kokusu yayıldı ortalığa. Dergahın cümle kapısından kafasını uzatanlar Atavi'yi çilingir sofrasının başında rakı içer görünce birer birer bakıp kaçmaya başladılar. Akşam vakti artık yatsıya doğru hiç kimse kalmamıştı. Atavi sabah namazından sonra Cemal Baba'nın manevi huzuruna çıkıp dara divana durdu. İstimdat edip niyazda bulundu. Daha sonra Monark markalı acı yeşil renkli bisikletine atlayıp yola revan oldu. Ya Ali, ya Haydar, Yezide hançer, Şakire şeker. Pedallara var gücüyle yüklendi. Gün doğusundan esen hafif yel gidişini kolaylaştırdı. Bazen yeşillikler arasından patika yollardan, bazen keçi yollarından, tozlu köy yollarından, şoseden ve en nihayet Karacabey asfaltından haraların olduğu bölgeye yaklaştı. Cemal Baba'nın saf müritlerinden, halis taliplerinden Seyis Veli Dayı burada bu harada yıllarca çalışmış, at bakımı ile iştigal ederek emekli olmuş fakat gidecek herhangi bir yeri olmadığından mıdır? Yoksa orayı çok sevdiğinden ve ayrılmak istemediğinden midir bilinmez. Orada kalmıştı ve karın tokluğuna bekçilik yapmaktaydı. Küçük bir bekçi kulübesinde kalır, ahırlara göz kulak olur ve orada yatıp kalkardı. Cemal Baba'nın halifesi ve mümessili olarak bildiği Atavi'yi görünce ''Vay cancağızım hoş geldin'' diyerek yaşını aldırmadan karşısından koşarak karşılamıştı. Atavi de Veli Dayı'yı görünce çok sevinmiş, sanki karşısında Cemal Baba'nın cemalini görmüş gibi onun canlı emaneti olarak kabul ettiği Veli Dayı'ya öylesine candan ve samimi sarılmıştı. Veli Dayı hemen lokma ikramıyla Atavi'ye kalacak temiz bir döşek ve istediği gibi ve dilediği zaman salat, kıraat ve niyazda bulunacağı mekan gösterdi. Atavi de bundan sonra son derece hoşnut ve memnun oldu. Veli Dayı'nın yanında bir aydan fazla yaklaşık 5 hafta kadar kaldı. Burada Veli Dayı'nın refakatinde at biniminden ve atların dilinden anlamayı öğrendi. Cemal Baba erenler hep derdi ki evladım biz maneviyatta hava kuvvetlerindeniz. Ama sen Atavi evladım kara kuvvetlerindensin. Ama süvari sınıfındansın. Senin atın da naşu ve lespittir. Bize güvercin uçurmak sana pedal çevirmek düşmüştür. Bize ağaçlara aşı vurmak düşmüştür, sana ise çay ve çorba pişirmek düşmüştür. Bize mahsulü yetiştirmek, sana ise canlara üleştirmek düşmüştür. Lafımı gün gelir anlarsın demişti. Atavi şimdi burada kaldığı müddetçe Cemal Baba'nın bu sözlerini daha iyi idrak etmeye başlamıştı gerçekten. Atavi Veli Dayı'nın kulübesinin önünde müsait havalarda oturup biraz Cemal Baba'dan bahsedince etrafında kendiliğinden hara çalışanları, bakımcı ve koşumculardan oluşan bir sohbet halkası meydana geliverirdi. Harada çalışanların birçoğu Rumeli Balkan muhaciriydi ve Mustafa Kemal Paşa'da oturuyorlardı. Hatta birçoğu birbiriyle akrabaydılar. Atavi Cemal Baba'nın paçalı güvercinlerinden ve sürmeli küpeli güvercinlerini uçurmak için nasıl Romanya'ya kadar gittiğini ve dönüşünü hikaye kıvamında ve masal tadında günlerce ağzına baktırarak anlattı. Ev sahibi Veli Dayı da Cemal Baba'nın en ufak bir hatırasını gözyaşları içinde ve can kulağıyla dinliyordu. Atavi'ye en uysallarından bir binek atı getirip kısa bir binicilik dersinden sonra bindirdiler. Çevrili araziyi baştan başa her gün 5-10 tur atarak atla da dost olan Atavi, oradan ayrılırken en çok düldülünden ayrıldığına üzülmüştü. Hoşlukla, hoşnutlukla Veli Dayı ve Hara çalışanlarından ayrılan Atavi, Ekim ayının ilk haftası Karacabey'den Bandırma'ya doğru kendi emektar düldülü olan bisikletine süvar olup yola koyuldu. Atavi bisikletle çoktan anıza dönüşmüş sarı ve geniş ekin tarlalarının arasından, son demlerini süren domates bahçeleri arasından, tozlu köy yollarından ve şose yollardan en nihayet yol çatrağından Bandırma asfaltına çıktı. Vakit ikindiyi geçmiş ve akşama dönüyordu. Bandırma'ya girdi. Eski sanayi bölgesinde Arif Sancaktar'ın bol kepçe esnaf lokantasını buldu. Arif Usta arifane bir halle Atavi'yi Hoşamedi ile karşıladı. Lokma sundu, çay kahve ikram etti. Atavi'nin sadece Cemal Baba'dan ismini duyduğu ama ilk kez karşılaştığı bu zata karşı kanı kaynadı. Arif Usta da keza Atavi'nin Ziya Baba dergahının hadimi olan Cemal Baba'nın evladından biri olduğunu duymuştu. Cemal Baba'dan sonra kaynayan bir kazan gibi dergahın dikiş tutmadığını, sofuların musallat olduğunu, afsun ve şifa arayanlara hurafe satan bezirganların eline düştüğünü duymuştu. İşin aslını Atavi'den dinledi. Atavi bazı çok özel mahrem sırlar haricindeki hususları Arif Usta'ya anlattı. Cemal Baba'nın işaretiyle Bandırma'ya geldiğini, orada kalmak istediğini anlattı. Arif Usta da kendisini bir dost ve kardeş olarak görmesini rica ederek ikrarımız ikrar, sözümüz sözdür, niyazımız her zaman bakidir diyerekten Atavi'nin eline sarıldı. Atavi de kendi Arif Usta'yı bir nevi musahip kardeş olarak kabul ettiğini hem haliyle hem de diliyle ifade etti. Hemen ertesi günü Bandırma'daki İstanbul pasajında bulunan ve tahtacılardan genç bir delikanlının işlettiği ama Balıkesir'e gittiği için bırakmak zorunda olduğu esnaf çay ocağını Atavi'ye ayarladılar. Çay ocağı merdiven altında fakat oldukça geniş bir mekandaydı. Atavi hem çay dağıttı hem de orada nasip üleştirdi. Bir iki ay içinde gariban takımının uğrak yeri haline gelmeye başlayan bu mekan Atavi'nin sohbeti için hususi olarak gelenleri de karşılıyordu. Bazı Bandırma eşrafından toptancılar ve sanayi ustaları da çayının metrini duyduklarından sırf çay içmek için uğrar olmuşlardı. Pasajın kuytu yerindeki bu çay ocağının etrafına serpiştirilmiş bu küçük karakle taburelerde doyumsuz sohbetler yapılıyordu. Pasaja da bu sayede yıllardan sonra adeta bir canlılık gelmişti. Atavi ilk iki ay yalnız olarak çalıştırdı çay ocağını. Daha sonra küçük taburelerde uzun süreli konaklamaya gelen konuklardan çevre esnafa yetişemez oldu. Garibanlardan ve işsiz tayfasından bir kişiyi yanına çırak olarak aldı ve bir nebze olsun rahatladı. Çay ocağında yatıp kalkan ve hatta bazı zamanlar evsiz ve garibanlardan birkaç kişiyi de burada barındırmaya başlayan Atavi, cümle esnaf ve halkın muhabbet ve saygısına mazhar oldu. Atavi çay ocağında yatıp kalkar iken ve oradan geçinirken tam da yeni sanayi sitesinin inşaatı bitti. Atavi'nin Bandırma'daki 5. yılıydı. Dükkan sahipleri kura ile dağıtılan dükkan ve atölyelerine taşınmaya başlamışlardı. Eski sanayiden yeni sanayi çarşısına dükkan ve atölyelerin taşınması devam ediyordu. Arif Sancaktar'ın ve tahtacılardan Keresteci İsmail'in girişimleriyle ve Kafkas göçmeni ve bisküvi toptancısı olan Hasbek Nuhoğlu'nun da katkı ve yardımlarıyla geçici olarak sanayi mescidinin imamlığına getirilen Atavi, Bandırma Yeni Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarları Derneği'ne daimi kayyımlık için teklif edildi. Dernek vasıtasıyla sanayi mescidinin kayyımlığına Atavi getirildi. Tesadüf bu ya, Ramazan ayına denk gelen bu girişim günlerinde Atavi halka ve bütün esnafa sanayi mescidinde 30 gün boyunca teravih namazı kıldırınca derneğin bu kararına itiraz etmek şöyle dursun, bütün esnaf ve sanayi ahalisince canı gönülden destek verilmişti. Atavi'nin Davudi sesiyle üzerine basa basa tadili erkana da uyarak ama son derece seri kıldırdığı ve Cemal Baba'dan tevarüs ettiği muhabbet balını da katıştırdığı namaz sonrası teravihe gelen cümle canlar kuş gibi hafifleyerek mescitten ayrılıyorlardı. Hem hızlı ve feyizli teravih kıldıran hem de teravih sonrası kendi meşhur demli acem çaylarını ikram eden Atavi bir anda sadece sanayinin değil bütün Bandırma'nın arabalarıyla teravih kılmak için koştuğu bir mescidin en muteber, en makbul ve en sevilip aranılan fahri imamı oluvermişti. Bakara suresinin ilk 4 ayetiyle teravihin ilk 4 rekatını kıldırdığı gibi ve Ali İmran suresinden 4 ayetle diğer 4 rekatı ve Rahman suresinden 4 ayet, Mülk suresinden 4 ayet ve Yasin suresinden 4 ayetle 20 rekatı tamamlıyordu. Ramazan tam da o yıl gene tesadüf Ağustos ayının sonu ile Eylül ortalarına denk gelmişti. Havalar da oldukça sıcak geçiyordu. Geceleri dahi nem ve sıcaklık aşırı derecede bunaltıyordu. Hem günlerin uzun olması ve orucun zorluğu ile akşamları ise iftar sonrası ağırlığında teravihin hızlı kılındığı yere bütün ahali ister istemez hücum ediyordu. Bisikletlerle, arabalarla ve motosikletlerle herkes oraya doğru akın ediyordu. Sanayi mescidinin tamamı dolunca da yaz günleri olması nedeniyle dışarılara da hasır ve kilimler atılıp cemaat yollara kadar taşıyordu. İlk gençlik ve Bursa yılları. Atavi Bursa'nın Minareli Çavuş mahallesinde dünyaya geldiğinde ailesinin Dağıstan'dan Türkiye'ye ve Bursa vilayetine geleli tam tamına 8 yıl olmuştu. Aile Mohaçkale'deki varını yoğunu savurarak Türkiye'ye ve akrabalarının yoğun olarak bulunduğu Bursa yöresine göçmüştü. Atavi'nin babası Ebu Müslim Bursa'ya geldiğinde 61 yaşındaydı ve Atavi doğduğunda ise 70'li yaşlarını sürüyordu. Yaşına göre oldukça dinç, sağlam yapılı, iri cüsseliydi. Annesi Canser Hanım ise Atavi'yi doğurduğunda 48 yaşındaydı. Babası çok küçükken vefat eden Atavi, annesiyle Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki Üç Göz Oda evlerinde yaşadı. Annesinin Kafkasya'daki ismi Canser olmasına rağmen nüfustaki adı Fethiye idi. Komşularınca ve çevresince Fethiye Hanım olarak biliniyordu. Babası Ebu Müslim Dağıstan'da at bakıcılığı ve nalbantlık yapıyordu. Bursa'da ise bahçecilik yaparak geçimlerini temin etmişti. Hem Vurusça hem Abazaca bilen Ebu Müslim Kur'an-ı Kerim Arapçasına da hakimdi. Oğlu Atavi'nin adını koyarken de vermek, ihsan etmek anlamına gelen ata ve ita kökünden kendine göre ihsan edilen ve aynı zamanda ihsan eden anlamına gelen Atavi ismini seçmişti. Ebu Müslim'in büyük oğlu Kafkasya'da kalmayı tercih etmişti. Atavi'nin baba bir ana ayrı ağabeyi olan Lokman, Atavi'den yaklaşık 20 yaş kadar büyüktü. Mohaçkale yakınlarında Akgöl denilen bir küçük göl kıyısındaki köyde yaşıyor ve balıkçılık yapıyordu. Babasının sağlığında ve ölümünden sonra da uzun yıllar mektuplaşmışlar ve hatta birbirleriyle bazen küçük hediye paketleri yollamışlardı. Sonunda Atavi'nin Bursa'dan ayrılmasından sonra aile bağları ve ilişkileri hemen hemen kopma noktasına gelmişti. Canser, namı diğer Fethiye Hanım Atavi'yi komşuları olan ancak Balkan göçmeli olan Atiki adında bir kızcağızla evlendirmek için Atavi'yi zar zor ikna edebilmeyi başarmıştı. Atiki ile evlenen ve 7 yıl kadar evli kalan Atavi ile Atike'nin hiç çocuğu olmamıştı. Çok şirin ve minyon bir kadın olan Atiki Hanım, Fethiye Hanım'la da oldukça iyi geçiniyordu ve aynı evde yaşıyorlardı. Fethiye Hanım'ın vefatından sonra Atavi ağır bir sarsıntı geçirmişti. Atike'yi de sırf onun iyiliği için Kestel civarındaki Pomak köyü olan Yalsız köyündeki baba evine götürüp bırakmıştı. Tam da bu dönemlerinde Kadiri Şeyhi olan İnegöllü Veysel Efendi ile tanışmış ve sohbetinde bulunarak ondan feyiz almıştı. Fakat gene de Atavi'nin meşrebine pek de uymayan ve daha çok o civardaki Boşnak ve Balkan göçmenlerinden oluşan Veysel Efendi'nin cemaati Atavi'ye pek de iç açıcı gelmemişti. Veysel Efendi de bu durumun farkında olduğundan olsa gerek Atavi'yi cemaate devam ve zikir halkasını dahil olma konusunda serbest bırakmıştı. Ne var ki bulduğu her fırsatta Atavi'ye ince ince sohbetlerle Ehl-i Beyt'in önemi ve Ehl-i Beyt'i sevmenin nedenli büyük bir ibadet olduğu ve nasıl erdirici bir vesile-i visal olduğuna dair mahrem sohbetler yapıyordu. Veysel Efendi incecik dal gibi ve zayıf vücudu ve değirmi sakalı ile ve kül rengi pardesüsü ile tüy gibi hiç ses çıkarmadan yürüyen ve çok az yiyip içen, çok az uyuyup, çok az konuşan ve çok az gülen hoş canlı bir zat idi. Şöyle diyordu, evladım Atavi, Ehl-i Beyt'i sevmek kocaman bir demir yığını olan alikopterin havada pervanelerini döndürerek uçması gibidir. Eğer alikopterin pervaneleri dönmezse demir yığını pat diye aşağıya düşer. Ehl-i Beyt'i sevmezse bir Müslüman kanatsız uçak gibi, pervanesiz alikopter gibi cehennem kuyusuna düşer. Atavi'ye Gadir-i Hum hutbesini de ilk olarak anlatan Veysel Efendi olmuştu. Aslında Veysel Efendi'nin sohbetini ilk kez dinleyenlerin onu bir Bektaşi babası zannetmeleri kuvvetle muhtemeldi. Veysel Efendi köylü ağzıyla konuşan ancak Kur'an, tefsir, kelam, fıkıh, usul, hadis, sarf ve nahiv ilimlerinde derin bir alimdi. Topluma ve cemaatine hitap ederken yavaş sesle konuşur, sadece en önde oturanlar dudaklarını görebilip okuyabilenler ne dediğini biraz olsun anlayabilirlerdi. Fakat hal ehli olanlarca malum olan manevi cereyan ve füyuzat-ı Rabbani ile cemaat sırılsıklam olurdu. Atavi'ye bir özel sohbetinde şöyle demişti: "Evladım Atavi, bunlar, bu hocalar Hazreti Peygamber'e de iftira edip yalan söylüyorlar. Veda hutbesinde Hazreti Peygamber şöyle buyurur: Ey insanlar, size iki emanet bırakıyorum. Biri Kur'an, diğeri de Ehl-i Beytim'dir. Bu sözünü de dosdoğru nakletmiyorlar. Çarpıtıp, eğip bükerek Ehl-i Beytim'e yerine sünnet, hadis ve sair şeyler söylüyorlar." Atavi Ehl-i Beyt yoluna aslında ilk olarak Veysel Efendi ile birlikte adım atmış oluyordu. Cemal Baba ile tanışması ve onun talipleri arasına kabul edilmesi ise ancak bu yoldaki cehdinin cilalanması, aşk-ı niyazının tefsik edilmesi olarak görülebilirdi. Muzaffer canların arasında çorbaya bir yandan kaşık atarken diğer yandan da gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Sarı, köse denilebilecek kadar seyrek sakallı, sırf yatacak yeri olmadığı için akşam çorbasına ve nazlanarak ibadet ve zikire katılan bu adam, kendiyle beraber ne kadar ipsiz takımı varsa alıp alıp buraya getiriyordu. Atavi Hazretlerine onun bu yakışıksız halleri ve niyetleri malum olsa gerekti. Muzaffer işsiz güçsüz takımından ve sanayide otoboyacılık yapan ama daha çok boya maddelerine ve tinere müptela olan birisiydi. Esrara düşkün olan ve aynı zamanda gözü açıklığından dolayı aynı zamanda esrar alıp satan ve arada yaptığı kârı da kendi içine doğru üfüren bir uyanıktı. Bedava yatacak sıcak yer ve beleş çorbanın kokusunu aldığından Atavi dergahına postu sermesi de sırf bu yüzdendi. Bazı garibanların zaten esrar keşlikten gelenlerini yüreklendirerek ve meyilli olanlarını da çeldirerek hem üfletme dedikleri esrara cigaralığı alıştırmış hem de kendi simsarlık ağını kurarak bunları da torbacı ve nakliyeci olarak kullanmaya başlamıştı. Herkesin namazla ve niyazla meşgul olduğu vakitlerde fırsatı ganimet bilen ve en çok da sofu ve saf olanlarının biraz paralarını da duygu sömürüsüyle kökezleyerek onlara da sureti haktan görünerek yaklaşıyordu. Sarı ve turuncu kızılına çalan seyrek sakallı meymenetsiz suratını günahkar bir maziye fon yaparak, inandırıcılığını artırarak güya tövbekarlık maceralarını anlattığı sofulardan zekat, fitre ne olursa acımadan çırpan bu dalgacı eline bir tesbih alarak Atavi'nin en hızlı müritlerinden biri gibi görünmeye azami özen gösteriyordu. Bu muzaffer ve avanesi olan peşine taktığı haytalar esrar alışverişinden iyi para tutmaya başlayınca ticareti sıkı gizlilik içinde ve kendi aralarında sınırlı sayıda kişi arasında döndürmeye başladılar. El sıkışırken esrar torbaları elden ele dolaşmaktaydı. Bir yandan mahalle camisindeki hocadan dinledikleriyle yetişmiş ve sıkı softalarla aralarını iyi tutup onlara esans ve misk ikram ediyorlar ve tesbihlerini gül esansına bulayarak kokusu ile onları efsunlayarak göz boyuyorlar. Diğer yandan da her namaz sonrası herkesle ve birbirleriyle Allah kabul etsin diyerek musafaha yapıyorlardı. Atavi de bunlara uzaktan sarf-ı nazar ederek Allah ıslah etsin diyordu. Tevekkeli değil bunların özellikle sabah namazlarına ağızları içkili kokulu ve lakin sirkeli sarımsaklı işkembe ve paça çorbası ile kamufle etmeye çalışsalar da barut gibi sigara ve alkol kokusu yayıyorlardı. Bir kibrit çakılsa adeta alev alıp patlayacak cinsten. Atavi Evliyaullah'ın nazarı ile bu berduşlara nazar kılsa da ancak Cenab-ı Allah'ın bildirdiği kadarını bilebilirdi. Nitekim Atavi dergahında gizli dümenler, esrar alışverişleri de ayyuka çıktığında ve bir salı sabahı polis arabaları ve bir jandarma cipi dergahın önüne dayandığında Atavi de ancak o zaman bu madrabazların çevirdiği numaraların tam olarak farkına vardı. "Eh!" diye mırıldandı Atavi. "Biz bu çorbaya tevellayı tam koymuşuz ama teberrayı noksan koymuşuz zahir." İkinci ayrımın sonu, sayfa 43.